Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 36.
Yürümek, tek başına mutluluk İlhan abi, diye mırıldandı. Keşke artık abi demese, deseydi. İlhan gözlerini kaçırarak, söz veriyorum Sevin, dedi. Bir gün seninle ikimiz el ele tutuşarak yürüyeceğiz. Sizin Ankara'daki evinizden, Paris Caddesi'nden, Şili alanına kadar senin için şarkı bile söyleyeceğim. Sabah vaktin henüz çok erken olmasına karşın hava sıcaktı ve Nişantaşı'nın arka sokaklarından Nişantaşı'nın bulunduğu alana doğru gruplar halinde kadınlı erkekli, genç yaşlı işçiler ve memurlar şimdiden yorgun ve bıkkın adımlarla sallana sallana yürüyorlardı. Köşe başlarında akşamdan kalma keşler pinekliyor, küçük mahalle bakkallarında ekmek ve gazete almak için sepetleriyle alışverişe çıkmış olan apartman kapıcıları birbirleriyle gevezelik ediyordu. Yakın yerlerdeki işlerine koşarak gidenler de vardı. Otobüsler tıka basa dolu geçiyordu. Ara sokaklardan caddelere yönelen küçük gruplar, Nişantaşı'na ulaşmadan önce köşe başlarında Karaköy, Eminönü ya da Sirkeci dolmuş durakları önünde uzun kuyruklara dönüşüyordu. Dükkanların kepenkleri yeni yeni açılmakta, çöpçüler sokakları yenice süpürmeye başlamaktaydı. Bir polis arabası siren çalarak kalabalığın içine daldı ve uzaklaştı. Cahit siren sesiyle bir an gözlerini açtı, sonra başı yeniden yastığa düştü. Madonna pencerenin kenarında kanepenin bir köşesine ilişmiş sokağı seyrediyordu. Elinde külü iyice uzamış bir sigara yanmaktaydı. Sırtındaki el örgüsü ince hırka bir yana bırakılırsa çırılçıplaktı. Ama bir pörsümüşlük vardı çıplak vücudunun görünüşünde. Memeleri gevşemiş ve sarkmış, karnında çizgiler belirmişti. Bacaklığı parlaklığını yitirmiş, ince tüylerin yerini sertleşmeye başlamış kıllar almıştı. Sanki o da yüzünün ve vücudunun bu savruk halinin farkındaymış gibi. Her zamanki sıcak ve aleste havasını bir yana bırakmıştı. En küçük bir sakınma hissetmeden kızarmış, yıpranmış organını teşhir etmek ister gibi bacakları iki yana ayrık oturuyordu. Cahit, yere bir yatak gibi yan yana uzatılmış minderlerin üzerinde yatmaktaydı, o da çıplaktı. İnliyordu. Dudaklarının kenarında biriken salyalar, incecik bir sızıntı halinde, tıraşı iyice uzamış olan boynuna doğru iniyordu. Madonna, sigarasını söndürdükten sonra pencerenin yanından ayrıldı, yere diz çöküp oturdu. Parmağının ucunu incitmekten korkar gibi Cahit'in çıplak teni üzerinde göbek çukurundan başlayarak dolaştırmaya başladı. Ah Cahit, sen böyle olacak adam mısın? Ne istiyorlar senden? Yazıktır sana. Cahit uykusunun arasında yeniden inledi. Madonna bu kez yüzünü iki avucunun arasına alarak dudaklarından öptü. Artık uyanmalısın, dedi tüy gibi hafif bir sesle. Kaç gündür buradayız, farkında mısın? Bugün 4. gün. Yakında polisler basmazsa iyi. Ama ne yapayım? Ben ötekiler gibi değilim. Ben bir erkekten hoşlanıyorsam bunu onun sorunu yapmam. Hadi artık uyan. Seni sonsuza kadar burada gizleyemem. Sokağa çıkınca gözleri kamaştı, sendeledi. Bitkin bir haldeydi. Tıraş olmuştu ama yüzü soluk, gözlerinin altı simsiyah, dudakları çatlak çatlaktı. Cebinden güneş gözlüklerini çıkarıp taktı. Bir iki adım attı, yine durdu. Arabasını arandı. Köşedeki ıhlamur ağacının dibinde yere çömelmiş, fosur fosur izmarit içmekte olan değnekçi onu fark eder etmez fırlayıp koştu. ''Hoş geldin Cahit abi.'' dedi. ''Arabayı getireyim mi?'' Cahit bir süre tanımamış gibi baktı adamın yüzüne. Kendini zorlayarak konuşmaya çalıştı. Sesi fısıltı gibi çıktı. ''Şimdi araba kullanacak halde değilim. Ben şoför gönderir aldırırım.'' Cebinden cüzdanını çıkardı. Değnekçinin eline bir yirmilik sıkıştırdı. ''Araba nerede?'' ''Arka yola park ettim. arsanın oraya. Dün trafikçiler az kalsın çektiriyorlardı. Bereket, bizim de adamımız var. İyi etmişsin. Sallana sallana Rumeli Caddesi'ne doğru yürüdü. Yanından geçen bir taksiye işaret etti. Müracaattaki memur onu karşısında görünce o kadar şaşırdı ki asansörün kapısını açmaya yetişemediği gibi yukarıya telefon edip haber vermek bile gelmedi aklına. Aynı şekilde İcrel de onu birden karşısında görünce yerinden kımıldayamadı. Sadece "Ne oldu size böyle?" diyebildi. "Ne bu haliniz?" Oysa Cahit iş yerinin kapısından içeri adımını atar atmaz sanki birden dirilmiş, canlanmış gibi hissetmişti kendisini. Canı sıkılarak "Ne olmuş, ne var halimde?" dedi. "Bilmem, yani çok şeysiniz de, hasta gibisiniz de, merak etmiştik çok." Odasına doğru yürürken "Tamam tamam" dedi, "anlaşıldı. Bana bir kahve yap, sonra yengemi ara. Doktor Ercüment Bey'i ara. Önemli bir şey var mı?" İclal şaşkın şaşkın not defterini karıştırmaya başlamıştı. "Çok arayan oldu," dedi kekeleyerek. "Şey aradı. Almanya'dan Herr Ludwig aradı. Sonra şu Irak ticaret ateşesi birkaç kez aradı. Müdürler aradı." "Ticaret ateşesi ne?" dedi. "Ne istiyormuş?" "İlk sevkiyatın öle alınmasını rica ediyorlarmış." "Malzeme gümrükten çekildi mi ki? Bana Çerkezköy'de bağla. Ateşeyi daha sonra ararız. Bülent'e de haber ver." "Nükhet Hanım'a da haber vereyim mi? O da çok merak ediyordu." Sinirli bir şekilde sonra ararız. Nasıl olsa öğrenir. Cahit kapıdan çıkmak üzereyken kendine ancak gelen İclal yerinden doğruldu. "Siz iyi misiniz?" dedi tekrar. "Hepimiz o kadar merak ettik ki." "İyiyim," dedi Cahit. "Merak edecek bir şey yok. Kısa bir süre için uzaklara gittim. Çok uzaklara. Ama işte döndüm. Bakma öyle içimin boşalmış gibi göründüğüne. Eskisinden daha sağlamım." Odasına girdi, kapısını kapattı, masasının başına geçti. İclere ne söylemiş olursa olsun, gerçekten de içi boşaltılmış gibiydi. Elini sigaralığa uzattığı sırada telefon çaldı. "Yengeniz telefonda efendim," dedi İclal. "Peki, bağla." Neredeyse unuttuğu o klik sesi, "Alo, yenge." "Ha, sen misin Sevin?" "İyiyim, iyiyim. Hayır, merak edilecek bir şey yok. Acele gitmem gerekmişti Rusya'ya. Oradan telefon etmek zor, biliyorsun. Önemliydi tabii. Hepiniz iyi misiniz?" "Çok iyi. Akşama gelirim. Biraz yorgunum, o kadar." Telefonu kapattı, beyni bomboştu sanki. Masasının üstündeki ajandaya şöyle bir göz attı. 4 gün öncesinin sayfası açık duruyordu. Az önce niyetlenip de alamadığı sigarayı alıp yaktı. Ağzının tadı yoktu, söndürdü, tekrar telefon çaldı. "Doktor Ercüment Bey," dedi İclal. Yine o garip klik sesi. "Doktorcuğum, seni sabah sabah rahatsız ettim, bağışla. 4 gündür yoktum da, bir iş gezisi. Sonuçları merak etmiştim." "Nasıl? Tomografi memnuniyet verici, öyle mi?" "Bir dizi araştırma gerek diyordunuz. Beyinde bir küçük pıhtı kalmış olabilir demek." "Tehlikeli mi?" "Anlıyorum. Tabii, siz nasıl uygun görürseniz." Telefonu kapattı. Herhalde dışarıda konuşmasının bitmesini bekleyen Bülent telaşla içeri girdi. "Hoş geldiniz patron. Meraktan öldürdünüz bizi." Cahit genç yardımcısına şaşırarak baktı. Onu bu kadar telaşlı olarak ilk kez görüyordu. "Ne var bunda bu kadar meraklanacak? İnsan bazen birden kendisini çemberin dışına atmak isteyebilir." Gülümsedi Bülent. "Bir küçük serüven mi?" "Bir büyük serüven, bir fırtına." "Bana bir telefon etseydiniz." "O zaman serüvenin serüven tadı kalmazdı." "Pekala, ne var ne yok bakalım." Başını salladı Bülent. "Anlamadığım bir takım şeyler oluyor. Siz yokken Kredital Gamanez Geşerşaft'tan bir dekont gelmiş, ödüm koptu. Tam 20 milyon dolar borç çıkarmışlar. Tabii hemen telefonlara sarıldım. Bu Almanları bilirsiniz. Öyle kolay pes etmezler. Ama bir baktım, hemen öğleden sonra bir faks geldi. Özür diliyorlarmış. Bir yanlışlık olmuş. Peki sen ne diyorsun? Birileri bizim adımızı kullanarak Almanya'dan bazı ne işe yarayabileceklerini çıkaramadığım önemli malzeme satın alıyor. Bunu Almanlar da biliyor ama ses çıkarmıyorlar çünkü herhalde onların da işine geliyor. Bu işte bizim garibin parmağı var mı dersin? Hiç kuşkum yok ama o bir maşa. Benim bizzat Almanya'ya gidip bu konuyu araştırmam gerekiyor anladığıma göre. Çok iyi olur. Zaten sizinle yeni kontrat konusu ile ilgili olarak da konuşmak isteyip duruyorlar. Pekala, bu işi organize ederiz. Irak ateşesi niye arıyor biliyor musun? Şu montajını yapacağımız makinelerle ilgili. Söyledim, Almanya'dan beklediğimiz birkaç parça var dedim. Israr ediyor. Bizzat Saddam ilgileniyormuş bu işle. Cahit yalancıktan şaşırmış gibi ıslık çaldı. Bunları seninle yarın sabah konuşalım, olmaz mı? Şu büyük serüven iflahımı kesmiş. Hiç farkında olmadan sana zahmet Çerkezköy'le konuş. Şu Iraklıların siparişlerini bir an önce tamamlayalım. Bülent, ha, bir de polisten aradılar, dedi. Surların orada bir ceset bulunmuş. Tanınmaz haldeymiş. Döverek öldürüldüğünü sanıyormuş adli tabip. Bazı ayrıntılardan bu cesedin şu sizinle Galip hakkında konuşmaya gelen şoföre ait olduğundan kuşkulanmışlar. Onu tanıyan şoförlerden birini gönderdim. Yüzü gözü ezilmiş ama bizim şoför tam üst çenesinin ortasındaki altın dişten tanıdım, oydu dedi şoför Murat. Ensesinde dayanılmaz bir ağrı. Buraya geldiğini birisi ihbar etmiş olmalı dedi katillere. Kim olabilir bunlar dedi Bülent. Bilmiyorum ama Galip'le bir ilgisi olduğu kuşkusuz. Ayağa kalktı. Çok yorgunum dedi. Yarın konuşuruz. Nüket pencerenin önünde elinde bir viski bardağı boğazı seyrediyordu. Bir büyük petrol tankeri dev uskurunun dönerken çıkardığı sesle martaları susturarak ağır ağır ilerliyordu Karadeniz'e doğru. Kaptan Köprüsü'ndeki gövdelerinin üst kısmı çıplak denizciler güneşte bronz disk atıcı heykelcikleri gibi pırıl pırıldılar. İçini çekti. Cahit oradan kaybolalı beri İlhan'ı da göremez olmuştu. Ayşim'i sıkıya almakla yanlış mı davranmıştı acaba? Ama hem kendisiyle hem de sevgilisiyle yatan bir aşifteyi kardeşine peşkeş çekmekte bir uygunsuzluk var gibi gelmişti ona. Hoş, kızda da son günlerde bir gariplik vardı. Bir sinsilik, içten pazarlıklı bir hal. Bir kere Cahit'le sevişti ya, sorsan baksan kendisini Yapış Holding'in imparatoricesi olmaya namzet görüyordur, diye mırıldandı. İclal de aynı hayalin peşinde değil miydi? Ne farkları vardı? Ayşim hiç değilse çok daha genç, daha güzel, İclal'den daha iyi biliyordu mutlaka sevişmesini. Zavallı Sevin, sana kimler rakip çıkıyor bir bilsen. Kardeşine bıraktığı araba keskin bir dönüş yaparak Mumhane sokağına saptı. Az sonra sokak kapısı çalındı. Ayşim buz gibi bir sesle "Buyurun efendim, hanımefendi salondalar." diyerek İlhan'ı içeri aldı. Sonra merdivenlerde İlhan'ın ayak sesleri. Başını çevirmeden "Hoş geldin." dedi. Bakıyorum Etiler'deki köşkten ayrılmaz oldun. İlhan görüntüsünün pencerenin camına yansıdığını fark etmeksizin güya sessizce yaklaştı, ablasını arkasından kollarıyla sıkı sıkı kucakladı. Kıskanma boşuna dedi. O da bitti. Kızcağızı biraz teselli ediyordum ama artık buna gerek kalmadı. Hayır ola? Ne olacak? Nişanlısı gelince tabii bana yol göründü. Nüket, kardeşinin kollarından kendisini güçlükle kurtararak döndü. Nişanlısı mı? Cahit döndü mü? Sana haber vermediler mi? Döndü tabii. Ben de oradaydım. Hatta galiba beni orada görmekten peş de hoşnut görünmedi. Oysa giderken Sevin'i bana emanet etmişti.
Ayrım sonu.